Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi'den mütalaamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Birincisi maddi suretlerdir ki üstadımız bunu bir gömleğe benzetmiş. Cenab-ı Hak her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle bir suret biçmiş, o varlığa giydirmiş. Halihazırda gördüğünüz ben, kuşlar, kelebekler, çiçekler, ağaçlar, yani bir varlığa baktığımızda onda gördüğümüz suret, sureti maddiyeymiş. İkincisi makule, sureti makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde, yani mesela bir incir ağacını ele alalım, hayatı çekirdeğinin çatlamasıyla başlamış ve kemal noktaya kadar yıllarca hayatı devam etmiş. İşte çekirdeğinden son noktasına kadar mururu zamanla değiştirdiği, zamanın değişmesiyle değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin ictimaından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. O çekirdek kocaman incir ağacı oluncaya kadar belki binler, belki yüz binler farklı şekle büründü. İşte bütün o şekillerin bir araya gelmesinden tasavvur edilen vehmi bir suret. Ya da bir yumurta düşünelim. Bu yumurta rengarenk bir tavus kuşu olacak. Yumurtadan tavus kuşu ilk çıktığında o rengi, o güzelliği yok. İşte son şeklini, kemalini buluncaya kadar neredeyse her gün, belki her saat onda bir suret değişikliği meydana geliyor. İşte yumurtadan ilk çıktığı andan alın. Son noktasında, kemal bulduğu noktaya kadar o varlığın değiştirmiş olduğu bütün suretlerin içtimaından, bir araya getirilmesinden ortaya çıkan tasavvuru bir suret. Bu arada kastedilen mana herhalde şu. Bütün suretle bir araya getirip tek bir suret oluşturmaya çalışmıyoruz. Görmeye çalıştığımız şey o varlığın hayatının başlangıcından sonuna kadar geçirdiği her tavırda, her halde bir hikmetinin, bir güzelliğinin ve bir sanatının olması. Yani Cenab-ı Hak bir varlığa bir suret verdiğinde sadece şu an bizim gördüğümüz şekliyle hikmete, sanata, ilme medar da diğer halleri ilimsiz, hikmetsiz mi? Hayır, haşa ve kella. Başlangıcından sonuna kadar suret-i maddiye cihetiyle, şu anda gördüğümüz suret cihetiyle ya da başlangıcından sonuna kadar hangi tavrına, hangi haline, hayatının hangi tarihine bakarsak bakalım, onda böyle bir güzellik var, onda böyle bir hikmet var, mükemmel bir suret var. Buna da sureti makule denmiş. Sureti makule neye benziyor? Bir ateşin süratle tedvirinden, süratle çevrilmesinden hasıl olan dare-i vehmiye gibi. Hani şöyle bir zincirin ucuna bir ateş bağlasak, zinciri hızlı bir şekilde döndürdüğümüzde ateşten bir daire gözümüze çarpar. Halbuki ateşten bir daire yok. Ama ateş çok hızlı döndüğü için bize öyle gelir. İşte sureti makule de böyleymiş. Her şeyin tarih hayatını bildiren ve kadere medar olan, kaderden haber veren, kaderi gösteren ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Demek ki bizim ikinci surette bakacağımız yer, merkez nokta, bu suretin kadere medar olması, kaderi bildirmesi ve onun hakkında bir kader tecellisinin var olması. Çünkü böyle bir kader var ki sureti muntazaman ve hikmetli bir şekilde değişiyor. Yani mesela fakir bu hale gelinceye kadar değiştirmiş olduğu her tavırda, her halde bir hikmeti, bir sanatı gösterdi. Eğer kader olmasaydı, kaderin tecellisi olmasaydı, haşa ve kella, tesadüfün işi olsaydı, o zaman bu hikmet, bu sanat ortaya çıkmazdı. Üstadımız, burası zor bir bölüm, fakirin anlayabildiği kadarıyla, sureti maddiyede, sureti maddiyete, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini daha öne çıkartırken, sure-i makulede kaderden, kudretten ziyade kadere bakıyor, ilme bakıyor, o varlık hakkında Cenab-ı Hakk'ın bir takdirinin olduğunu beyan ediyor. Ve birazdan da şuraya gelecek. Madem bu gözümüz önünde gözüküyor, her bir varlığın bir maddi, bir de makule sureti var. Peki bunu yapan kim? Birazdan konu buraya gelecek. Devam edelim. Sureti maddiye itibariyle her şeyin bir nihayeti, bir gayesi, yani bir sonu olduğu gibi. Değil mi? Her bir varlık o kemali bulmak için hareket ediyor. Bir nihayeti var. İşte o çekirdek kocaman bir ağaç oluyor. Bir yumurta, ondan bir tavus kuşu çıkıyor. Bir katreden, bir damla sudan bir insan oluyor. Maddi suret itibariyle her şeyin bir nihayeti var ve o nihayeti bulduğu zaman artık maddi sureti tamamlanmış oluyor. Sureti maneviye itibariyle de, yani sureti makule itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Zor bir cümle. Sureti maneviye itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Fakir şöyle anlıyor. Cenab-ı Hak her bir varlığı bir anda en son şekliyle yaratabilirdi. Yani bir incir çekirdeğinin incir ağacına dönüşebilmesi için öyle aylar, yıllar süren bir macera ihtiyacı yoktu. Bir saniyede Cenab-ı Hak incir çekirdeğinden incir ağacını çıkartabilirdi. Ya da bir tavus kuşu yumurtasından çıkan yavrunun o rengarenk, sanatlı, güzel tavus kuşunun inkılabı için yıllar geçmesine ihtiyaç yoktu. Birdenbire son şeklini bulurdu. Ama birçok gayeler için, birçok hikmetler için Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş. Mesela bir hikmeti şudur, aklımıza gelen. Cenab-ı Hak bu alemi isim ve sıfatlarını göstermek için yaratmış. Eğer her bir varlık bir anda kemal noktasına ulaşmasaydı, halden hale geçmeseydi, biz Cenab-ı Hakk'ın muhavvil ismini, halden hale sokan ismini bilmezdik. Cenab-ı Hakk'ın müdebbir ismini bilmezdik. Cenab-ı Hakk'ın mukaddir ismini bilmezdik. Cenab-ı Hakk'ın mürebbi ismini bilmezdik. Cenab-ı Hakk'ın mülakkin ismini bilmezdik. Bazı isimlerin tecelli edebilmesi için Cenab-ı Hak mahlukatı bir anda kemal noktasına ulaştırmıyor. Böyle onu halden hale, tavırdan tavıra çeviriyor. Yani bir kelebeğin kelebek olabilmesi için macerası tırtılken başlamalı ki Cenab-ı Hakk'ın birçok esması, birçok sıfatı orada gözükebilsin. Binaenaleyh, şimdi bütün bu topla konuştuklarımızdan üstadımız bir neticeye varıyor. Her şeyin sureti maddiyesinde kudret-i Rabbani ustadır, kader mühendistir. Bir bina düşünelim. Bir binanın var olabilmesi için iki şey lazım. Bir, bir mühendis planını çizmiş olmalı. İki, bir usta da o plana göre o binayı inşa etmeli. Şu aleme baktığımızda her bir varlık karşımızda bir bina suretinde gözüküyor. Kuşlardan ağaçlara, balıklardan yıldızlara kadar her bir varlığın bir şekli var, maddi bir sureti var. Sorumuz şu, onlara bu sureti kim çizmiş? Mühendis kim? Üstadımız cevabı verdi. Kader mühendistir. Yani ilmi ilahi mühendistir. O şekli ona o çizmiştir. Peki usta kim? O çizgiye göre, o yazıya göre o varlığı kim icat etti? Kudret-i Rabbani ustadır. Birazdan üstadımız diyecek ki, biz eşya şöyle izah ediyoruz. Kader-i ilahi, ilmi muhit, her bir varlık için maddi suretleri takdir etti. Kudret-i Rabbani, usta olan ezeli kudrette atomları o manevi kalıplara sevk etti ve eşya icat oldu. Eğer bu kabul edilmezse o zaman bu mühendislik ve bu ustalık kime verilecek? Acaba sebeplerin, atomların ve tabiatın bu mühendislik ilmine ve bu nihayetsiz kudrete sahip malik olmaya kabiliyeti var mıdır? Demek ki sureti maddiye cihetiyle ne lazım? Bir mühendis lazım, bir de usta lazım. Kader mühendis, usta kudreti Rabbani. Sureti maneviyesinde yani sureti makulesinde ise kader mistardır. Kader o varlığın doğumundan ölümüne kadar geçireceği, giyeceği bütün suretlerin şablonlarını çizmiştir. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudrette mastardır. Yani o çizgiler, o şablon ve plan üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Herhalde sureti maddiye ile sureti makul arasındaki fark şu. Sureti maddiyede kudreti ilahiyeye ve ilmi ezeliye bakılırken sureti makulede ve maneviyede kadere ve her bir varlık için daha önceden çizilmiş ilahi manevi şablonlara bakılmakta. Ey kafir, bunu işittikten sonra iyice düşün. Neyi işittikten sonra? Yani sureti makule ve sureti maddiye için bir mühendise, bir ustaya ihtiyaç var. O kaderi kalıpları tayin edecek ezeli bir ilme ihtiyaç var. İşte bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye, bir atoma bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Eğer şu varlıkların üzerindeki elbiseleri Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisi kader şeklinde takdir etmediyse ve atomları o manevi kalıplara kudret-i ilahi sevk etmediyse, o zaman her bir atomun girdiği her bir vücuttaki şekli bilebilecek, ona elbiseyi dikebilecek bir ilmi olması lazım. Acaba her bir zerreye bütün varlıkların üzerindeki elbiseleri dikebilecek bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halik ittihaz ettiğin tabiat ve esbab her şeyin muhtelif ve mütenevvi çeşitli suretlerini biçip dikmesine kudretleri var mıdır? Hadi bakalım. Bütün sebepler bir araya gelsin. Tabiat, esbab, atomlar, zerreler, güvendiğiniz kimler varsa Allah'tan mada bir araya gelsin. Sadece tek bir ağacın elbisesini diksin. Üstadımız diyor ki, bak ey gözden mahrum kafir, şeceri hilkatın, şu yaratılış ağacının semeresi, meyvesi, insandan bahsediyor. Şu ağacın meyvesi biziz. Ve kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan. Bizdeki ilim esbapta yok. Bizdeki irade, kudret esbapta yok. Bizdeki hayat esbapta yok. İnsan şu ağacın meyvesi olmuş. Ve birçok sıfatlarda sebeplerden üstün olmuş. Buna rağmen terziliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin, ağacın azalarına uygun bir gömleği dikemez. Hadi bakalım. En usta terzileri toplayalım. En usta terzileri bir ağacın elbisesini diksin. Saniyede kardeşlerim 4 tane insan yaratılıyor. 4 insana elbise dikiliyor. Acaba o saniyede böceklerden, çiçeklerden, balıklardan, kelebeklerden, kuşlardan, mikroplardan kaç trilyon yaratılıyor? Her birinin kendine mahsus bir elbisesi var. Ve bu elbise o mahluk büyüdüğü zaman vücuda uygun bir şekilde büyüyor. Varlık küçüldüğü zaman ona uygun bir şekilde küçülüyor. Devamlı değişen bir elbise. Acaba dünyanın en mükemmel terzilerini çağırsak dikenli bir çiçeğe bir elbise dikebilir mi? Ya da dünyanın en usta ressamlarını toplasak, denizin altındaki rengarenk bir balığa o çıkmayan boyayı vurabilir mi? Vuramaz. Halbuki sani hakim, hikmetli sanatkar, her şeyin neması, her şeyin büyümesi zamanında pek muntazam, cedid, yeni ve taze taze gömlekler ve yeşil yeşil hulleler elbiseleri kemal-i surat ve suretle yapar giydirir. Fesubhanallah kardeşlerim. İşte bahar mevsiminde değil mi? 100 bin nevin haşrı ve neşrinde Cenab-ı Hak yaratılan sonsuz, sınırsız mahlukatın elbiselerini bir anda dikiyor. Hiçbir işte başka bir işe karışmıyor. Fesubhanallah. Evet, münezzehtir. Bütün kusurlardan uzaktır. Her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani sanatkar münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan, yani bütün mahlukatın yaratmasıyla meydana geldiği, bütün mahlukatın kendisinden sudur ettiği sani münezzehtir. İnşallah burada kalalım. Bir sonraki dersimizde bu noktadan devam edelim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hürmetil Fatiha.